Hayatın sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e. İşte Hayatın Sesleri başladı. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı ileterek başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizde sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Her zaman olduğu gibi program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğiniz adresimiz. Evet, şimdi ilk müziğimize kulak veriyoruz hep birlikte.
Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Sen ben hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya büründü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz.
Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Sen ben hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Gerçi siz kendisini yıllardır bu mikrofonlardan çok iyi tanıyorsunuz. Hatta ekranlardan da tanıyorsunuz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun en sevilen spikerlerinden Sayın Nedim Atak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Bizim sizinle aslında buralarda çalışma şansımız olmadı ama ben sizi tabii çok yakinen tanıyorum.
Merhaba, teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz. Yıllardır dost olduğunuz mikrofonla sizi baş başa bırakmak isteyeceğim ben şimdi aslında.
Olur, siz çıkabilirsiniz.
Ben çıkayım. Evet, şimdi kurumdan ayrıldınız tabii. Emekli evet. Demiyoruz artık biz ona. Spiker emekli olmaz değil mi?
Valla Sosyal Güvenlik Kurumu'na göre emekliyim.
Emeklisiniz.
Ama emekli olunmuyor. Evet. Bizim işimizde özellikle emekli olunmuyor. İşte yılların böyle birikimiyle bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Sürekli devamını getirmek istiyorsunuz. Yine mikrofonla yakınım. İşte eğitim işleri falan var çünkü. İletişim Fakültesi'nde bir dersim var. Yine mesleğim üzerine, doğru konuşma üzerine. Yani çok fazla uzaklaşmadım.
Evet.
Ama yayından çıktım.
Yayından çıktınız evet. Ama bu arada teknoloji ilerledikçe günlük hayatı kolaylaştıran yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla özellikle çocukların ve gençlerin çok rağbet ettiği bir e-kitap yöntemi var. Siz de bununla ilgili aslında bir e-kitap yazdınız. Hatırladıklarım ve sevgili öyküler. Son 10 yıl da hayatımıza girdi belki e-kitap ama evet. Sizin nasıl buluştu yolunuz? Nasıl çıktı hatırladıklarım ve sevgili öyküler? Birazcık söz edelim mi lütfen?
Şöyle epeyce önceye dayanan bir öykü geçmişim var. Yazıyordum sürekli zaten. Kısa kısa öyküler. Arada işte uzuyor bazıları. Aa bu ne güzel oldu. Biraz daha böyle uzun öyküye dönüşüyor. Aa ne güzel film olur deyip içine başka şeyler katıyorsunuz. Öyle oluşan bir dosyam vardı. Kitap olsun istedim. Sonra baktım yayıncılarla macera uzun sürecek. Hem maliyetli olacak. E-kitaplar çok sıcak bakmıyorum e-kitap dediğimiz şeye aslına bakarsanız.
Evet. Çünkü, siz de aslında o kitabın kokusunu alarak o sayfalarını
elbette.
Çevire çevire tabii, okumak tabii. isteyenlerdensiniz.
Evet ama sonuçta o dosyanın bir şeye dönüşmesi gerekiyordu. E-kitap olsun dedim. Olan okusun. Oradan indiriyorsunuz. Gayet basit işte. Bir de o kitap için tabletler var biliyorsunuz.
Evet.
Kitap tabletleri var. Onlara girebilir. Ya da isteyen internetten indirip okuyabilir. Böyle bir teknoloji şansı da vermek gerekiyor insanlara herhalde. Benim mesela şimdi öğrencilerim 96-97 doğumlu ortalama.
Onlar kitapla, yakından takip ediyorlardır.
Evet, kitapla o kadar uzaklar ki.
Evet.
Mesela gazeteden uzaklar. Yani gazete diye bir şey yok. Ellerinde o akıllı telefonlarla işte bütün haberleri izlediklerini düşünüyorlar ama siz de biliyorsunuz bunu. Yani bir gazeteyi açıp
evet.
Devamını sayfa 17'den okumak farklı bir şey.
Evet.
Yani bir ekrandan okumak yerine. Her şeye rağmen teknoloji beni de esir aldı. O e-kitap öyle oluştu. Dosya bir kitaba dönüştü sonuçta.
Evet, birazcık o süreçten söz edelim isterseniz. Nasıl bir süreçtir? O e-kitaba ulaşma süreci, yayınlama süreci nasıldır örneğin? Nasıl ulaşır okurlar?
Çok kolay. Yani bir internet sitesi referans gösteriliyor. Oradan bakıyorsunuz, seçiyorsunuz. Orada çok sayıda işte kitap, her konuda kitap var.
Okumak için mi, yayınlamak için mi bunlar?
Yani yayınlamak için konuyu izleyebilen, o konuda e-kitap yapmış yayıncıları hı-hı. seçmek zorundasınız.
Evet.
Okumak için de işte belli kategorilerden meraklıysanız örneğin öyküye, o kategoride neler çıkmış diye hı-hı. hemen araştırıp 5-10 saniye içinde indirip sahip oluyorsunuz ona. Çok kolay bir şey ulaşmak. Oluşturma süreci... ben bu kadar az uğraşacağımı bilmiyordum bu o işle. Dosyayı herhalde bir 20 saniye içinde yükledim siteye. Hemen işte yanıtlar geldi ve yayınlandı. Gayet basit onu soruyorsanız eğer.
Evet. Peki belirli bir ücret karşılığında mı okunuyor kitaplar?
Evet. Siteden siteye değişiyor bu.
Site derken bir alışveriş sitesi.
Bir alışveriş
sitesi,
tabii
bir
kitap.
Bir de yayın evinin sitesi mi vardır? Buralardan
evet,
mı ulaşılır?
Evet. Bilmiyorum isim vermem gerekir mi ya da.
Evet.
Yani çok sayıda e-kitap edinilebilecek site hı-hı. var. Oraya siz fiyat koyuyorsunuz. Yani işte 10 lira diyorsunuz. bu site yabancı kaynaklı bir site. Hı hı. Burada avro ile yazılıyor rakamlar. İşte 1 avro, 2 avro neyse bir rakam koyuyorsunuz. Ya da ücretsiz diyebiliyorsunuz. Edinmesi de işte o ödemeyi yaptıktan sonra çok kolay. Çok kolay. Hatırladıklarım deyince onu hemen aktarayım.
Neleri hatırladınız?
Hatırladıklarım değil aslında. Belki de ben adını yanlış koydum. Çok sevdiğim bir öykü olduğu için o öykünün adını koydum. Hatırladıklarım aslında dediğim gibi öykülerden birinin adı. İçinde epeyce öykü var. Kaç tane öykü var? Çok güzel bir soru. Yani 10 civarında öykü var içinde. Hı hı. Bazıları uzun, bazıları oldukça kısa. Günün Rengi diye bir program yapmıştım ben yıllar önce burada.
Türkiye'nin Ses Radyosu'nda.
Evet. Onun metinlerinin bazıları öyküleşmiş hali. O metinleri çok seviyordum çünkü.
Kim yazmıştı metinleri?
Ben yazıyorum.
Siz yazmıştınız.
Ben yazıyorum hepsini. Yazıp kendi programımı yapıyordum. İşte montajını yapıp müziğini döşeyip böyle kısa bir programdı. O metinleri çok sevdiğim için onların bir bölümü öyküleşti. Bazıları gelişti, büyüdü, uzadı.
Belki de film olacak ileride. Sizin az önce söylediğiniz gibi.
Belki de evet, çok çok isterim. Yani iki tane öyle öykü var içinde. Ne güzel film olur, ne güzel oyun olur dediğiniz öyküler çıkıyor ortaya. Yazma eylemini terapi olarak kabul eder ve hep savunurum. Bence herkesin yazması lazım.
Evet.
Çünkü yazmak biliyorsunuz kendinize yaptığınız bir terapi.
Evet.
Günlük tutmak gibi.
Evet, kesinlikle
öyle. Öyle bireyden.
Peki ne zaman buluştu okurlarla kitapta hatırladıklarım?
Hatırladıklarım öyküler. Çıkalı bir ay, bir buçuk ay falan oldu. Yani çok değil.
Ne kadar okurla buluştu ya da ne kadar okura ulaştığını takip edebiliyor musunuz?
Tabii tabii, siteden takip edebiliyorsunuz. Giriş yapıp kendi şifrenizle. 200 küsur izleme olmuş. Hı hı. Onun ön izlemesi de var tabii. İlk öyküden bir parça sunuyor. İşte yazar böyle bir şey yazmış diye hoşunuza giderse alıyorsunuz, satın alıyorsunuz. 200 küsur kişi ilgilenmiş, bakmış, indirme sayıları geliyor. Düşük aslında, yani 200 küsur.
Bir de ama böyle bir hani ayda.
Elinizde, cebinizde bir şeyle de bakıyorsunuz ona.
Evet.
Gidip bir kitap evinden satın almak tamam zahmetli olabilir. O kitabı edinmek başka bir eylem. Ama işte elinizdeki akıllı telefondan bile her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bana az geldi. Evet. Yani bu da okuma alışkanlığının çok düşük olduğunun göstergelerinden biri bence.
Evet. Peki kimlerin okuduğunu da görebiliyor musunuz? Örneğin gençler mi takip ediyor daha çok? Ki hani öyle düşünüyoruz.
Onu göremiyorum.
Onu göremiyorsunuz.
Onu göremiyorum.
Evet. Evet.
Onu göremiyorum. Sizi tanıyan insanlar işte %15'i, %20'si öyledir. Hı hı. İşte siz benim adımı biliyorsunuz. Bir yerde karşılaşıyorsunuz o kitapla. Aa, Nedim Atak bir şey yazmış deyip bakıyorsunuz. Belki o meraklı. İşte %20 falan öyledir. Geri kalanı da orada dolaşan insanlardır. Düşük geliyor bana ama.
Evet.
Yani çok
bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Çünkü çok daha kısa bir süre önce çıkmış, bir ay
çok
kadar
az
önce.
Oldu. Evet.
Şimdi tabii basılı kitaptan daha ucuz, zamandan tasarruf diyoruz. İstediğimiz her yerde okuyabiliyoruz.
Doğru.
Diyoruz ama hani o kitabın hazzını alabiliyor muyuz? İşte burada birazcık soru
yok.
İşareti var ki.
Yok.
Evet. Peki hatırladıklarım daha sonra belki bir baskılı kitap haline gelebilir mi? Öyle bir düşünceniz var mı? Ya da devamı gelir mi?
Devamı gelir tabii. Hı-hı. Devamı gelir. Çünkü o dosya benim yazdıklarımın yaklaşık işte 1/3 falan herhalde. Hı-hı. Seçip koydum oraya. Çok sayfalı bir şey olsun istemedim. 220 sayfa civarında bir şey, yani basılı olsa.
Evet.
Devam gelecek elbette ama yani işte burada o konuda biraz şikayetçiyim. Yayıncılar açısından da sıkıntımız var. Örnekse son kitap fuarına giden bir yayıncı arkadaşımın anlattığı bir şey var. Yayıncı bulamadım dedi son kitap fuarında. Çok sayıda yayıncı var. Ama işte öyküde, romanda, şiirde yeterince yayıncı ve kitap bulamadım, göremedim dedi. Çünkü
nedir?
Talep yok.
Talep yok.
Talep yok. Evet. Yani bugün bir...
Peki ona talep yok ama buna da talep yok. Yani o anlamda ha, baktığınızda.
Bu da çok düşük tabii. Kişisel gelişim. Şimdi yeni bir moda oldu. Herkes bir şeyler yazıyor. Yani tabii gerçek yazarlarını ve uzmanlarını tenzih ederim. O kadar çok ki yazılan şey o konuda. Raflar da öyle. Kitap evlerine gittiğinizde raflarda da öyle. Onun çok öne çıktığını görüyorsunuz. Ya da belli isimler var. İşte diyelim ki işte 25-30 tane isim. Öyle bir liste yapabiliriz Türkiye'de. Onların yazdıkları kitaplar hep ön raflarda. Yayıncılar zaten onları sorgusuz basıyorlar. Onu anlarım. Ama benim öğrencilerimin arasında da var mesela. Çok iyi yazarlar çıkabilir. Yazarlık kurslarına gidenler var. Çeşitli vakıfların, derneklerin biliyorsunuz okulları var bu işin artık Türkiye'de. Oralara gidenler var, yazıları çok iyi. Ben yazar değilim. Aslında amatör bir iş benim için yazarlık. Benim için amatör diye niteliyorum. Ama onların bence yazarlık konusunda çok fazla şansları yok. Çünkü değerlendirecek birilerini bulamayacaklar karşılarında.
Evet.
Yayıncılar pek ilgilenmiyor. Biraz ticari tabii.
Elbette, yani. Elbette. Şimdi yayıncılar çok fazla ilgilenmiyor diyorsunuz bu anlamda baktığımızda. Şimdi Türkçe ile ilgili de çok fazla sıkıntılarımız var. Bununla ilgili yazmayı düşünmez misiniz? Ya basılı ya da işte e-kitap olarak. Çünkü dedik ya az önce gençlerimiz de okumuyorlar, yazmıyorlar. Evet. Gazeteyi bile oradan takip ediyorlar diye.
Yazıyorum. O konuda da bir dosyam var diyebilirim. Kendi sistemde naçizane işte bir bölümünü yayınlıyorum. Bir başka internet gazetesinde bir site yine bir köşe sahibiyim. Oraya da yazıyorum arada. Kısa kısa şeyler yazıyorum tabii. Türkçe konusunda çok yaralıyız. Siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz sanıyorum.
Evet.
Gerçekten çok yaralıyız. İşte biz böyle 150-200 kelimeyle konuşabilen insanlar bulunca mutlu oluyoruz. Yani gününü öyle geçiren evet. insanlar bulunca mutlu oluyoruz. Çok üzerinde çalışılması gereken bir konu diye düşünüyorum. İlk öğretimden başlayıp kazma küreği alıp yeni baştan belki de inşa edilmesi gereken bir şey.
Evet.
Türkçeyi doğru dürüst kullanmak.
Evet, kesinlikle öyle. Evet. Peki bu konuda var mı çalışmanız?
Üniversitede bir dersim var, işte doğru konuşma. Yakaladığım ortalama bir dönemde 40 öğrenci varsa onlar üzerinde çalışıyorum.
Hı hı.
Ne becerebilirsem. Bir de her gelene buyurun deyip oturtup anlatıyorum. Onu yapabiliyorum. Elimden evet. gelen
Peki,
budur.
Peki tepkiler nasıl oluyor?
Sonuçlar iyi. Yani... Tepkiler gayet iyi. Yeni bir şeymiş gibi insanlar. Ne güzel bir alanda çalışıyorsunuz falan diyorlar. Sanki çok yeni bir şeymiş gibi.
Evet. Evet. Evet.
Maalesef.
Maalesef. Evet. Biz daldık konuşmaya devam edecektik evet. ama içeriden arkadaşlar.
Siz mikrofonu verin biz devam edelim.
Evet. Özlemişiz hem sizin sesinizi hem teşekkür de dinleyicilerimiz ederim. Çok özlemişler. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
geldiğiniz
teşekkür
bu
ederim.
Bilgileri bizlerle paylaştığınız ederim. İçin. Hatırladıklarım ve sevgili öykülerle dinleyicilerimiz e-kitaptan ulaşabilirler, indirebilirler, okuyabilirler.
Tabii. Mutlaka. Nedim çok Atak güzel. Deyince internette Atak varım zaten.
Evet, evet mutlaka. Evet, çok güzel şeyler öğreneceklerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Özlemişiz sizi de, sesinizi de, yüzünüzü de. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, spiker Sayın Nedim Atak'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Tatil geldiği zaman ağlarım ben inan gidiyorsun işte arkana bakmadan nasıl geçer bu yaz ne olur bana yaz.
Türkiye'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve ben şimdi diyecektim ki Almanya'ya uzanıyoruz sevgili Buket Barlas Mehter telefon hattımızda diyecektim ama bugün stüdyomuzda niyetinizle geldiniz, hoş geldiniz. Sizi stüdyomuzda görmek çok büyük mutluluk bizim için.
Teşekkür ediyorum. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Hep telefon bağlantısıydı şimdiye kadar. Evet. Oysa ki karşılıklı oturuyoruz. Ne kadar güzel. Çok samimi, çok güzel bir ortamınız var. Burada olmak gerçekten çok güzel çok ve çok anlamlı.
Çok teşekkür ederiz. İşte siz Türkiye'yi ziyarete belki çok kısacık bir zaman içinde geliyorsunuz ama sağ olun, var olun. Stüdyomuza da uğramadan gitmiyorsunuz. Bizler sizi konuk etmek istiyoruz. Stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz. Çok mutlu ettim. Bizi. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz Türkiye'ye de aynı zamanda.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi oradaki vatandaşlarımızdan birazcık söz edelim. Ne yapıyorlar, nasıllar, sorunları var mı, ne gibi sorunları var acaba?
Evet, ben sizin başta da söylediğiniz gibi Münih'te yaşıyorum. Münih'te çok sayıda Türk vatandaşı var. Münih bizler için aslında gerçekten çok keyifli ve de aynı zamanda çok önemli bir şehir. Çünkü kültürel etkinliklerin çok fazla olduğu, hı-hı, bir merkez diyeceğim. Münih çevresinden de gelenler oluyor. Oradaki Türk vatandaşları için gerçekten çok fazla etkinlikler var. Türk film günleri yapılıyor. Türk sanat müziği konserleri veriliyor. Hatta bazen öyle oluyor ki aynı hafta sonu, aynı cumartesi günü diyelim, iki farklı Türk sanat müziği konseri oluyor ve siz onlar arasında karar vermek için öyle zorlanıyorsunuz. Yani evet. O açıdan çok güzel olanakların olduğu bir şehir.
Evet, yani. Evet. Peki sanat müziği konserlerine ilgi nasıl? Özellikle gençlerimizle ilgi gösteriyorlar mı?
Evet, evet. Gerçekten ben de kaçırmamaya çalışıyorum. Hı-hı. Hem kendi adıma, çünkü ben de çok seviyorum tabii ki Türk müziğini. Hem de sizlere katıldığım konserler hakkında bilgi vermek adına. Evet. Gerçekten şöyle bir etrafınıza baktığınızda çok sayıda genç dinleyicileri de görüyorsunuz, müzikseverleri. Daha yaşları daha ileri olanlar da oluyor ve hatta yanlarında işte Alman arkadaşlarını, eşlerini, dostlarını.
Onu soracaktım. Almanların ilgisi nasıl Türk müziğine diye?
Bayağı yoğun diyebilirim. Bu konserler genelde çok dolu, zaten hep salonlar dolu oluyor. Evet. Ve yabancı, yani Alman, yabancı diyorum şimdi ben orada yaşayan olarak. Almanlar da oluyorlar, ilgi yoğun.
Evet. Peki ırkçılığa gelelim. Irkçılıkla ilgili neler söyleyeceksiniz? Örneğin Enes Uğur davası vardı. O dava ne aşamada?
Evet,
oradaki yurttaşlarımızın yaşadıkları bunlarla ilgili.
Evet, Enes Uğur davası son dönemde gerçekten çok ilgi gösterilen bir konu. 4,5 yılı aştı şu anda. Münih'te yapılıyor. Zaten dava orada. İlgi oldukça yoğun. Sürekli kurumsal bir ırkçılıktan bahsediliyor Enes Uğur davası sırasında. Son dönemde bu konuda yapılan filmler de oldu. Hem Alman televizyonlarında gösterildi. Şu ara Türkiye'de yeni vizyona giren, gösterime giren Fatih Akın'ın Paramparça isimli filmini ben orada Almanca görme şansına sahip oldum. Bir iki ay kadar önceydi. Özellikle bu filmde Enes Uğur davası işleniyor. Hı hı. Ve konuya gayet güzel yaklaşılmış.
Peki ilgi nasıldı? Özellikle Almanların ilgisi ve tepkisi?
İlgi çok fazla. Şöyle, şimdi zaten sanatla, sinema dünyasıyla en azından bu konu biraz daha gündemde tutulmaya çalışılıyor. Örneğin müdahil avukatlardan biri de bir kitap yazdı bu davayla ilgili. Çünkü bazen şöyle bir duyguya kapılabiliyorsunuz. Davada söylenen çok önemli şeyler var. Çok büyük iddialar var.
Evet.
Kurumsal ırkçılıktan bahsediliyor. Bu kurumsal ırkçılık tabii ki Almanya'daki birçok kurumu neredeyse suçlayıcı diyebileceğim söylemler. Ama basında öyle çok da yer yerinden oynamıyor sanki. Hani biraz daha böyle örtbas ediliyor gibi bir durum var. Ama bir film yapılıyor. Herkes o filme gittiği zaman gündemde kalmış oluyor bu konu. Veya işte kitap satışları dolayısıyla. Hani bu tip yaklaşımlarla en azından konu unutulmamalı diye düşünüyorum.
Evet, evet.
O konuda yardımcı oluyor.
Evet, peki filmler dediniz. Şimdi son çıkan filmleri sizler oradan da takip edebiliyorsunuz. Orada da aynı zamanda gösterime giriyor galiba, değil mi?
Bu bizler için tabii ki çok büyük bir şans. Yani bazen öyle oluyor ki ben işte Türkiye'de şu anda gösterilen filmleri orada izlemiş oluyorum. Kuzenlerimle, arkadaşlarımla burada haberleştiğimde biz o filmi daha görmedik veya ben buraya geldiğimde diyorlar ki Buket çok güzel bir film var, gel seninle oraya gidelim, seni götürelim. Diyorum ben onu Münih'te gördüm geçen hafta. Hani gerçekten ya aynı anda vizyona giriyor, gösterime giriyor ya da Türkiye'de giriyor, bir hafta sonra biz orada izleme şansına sahibiz. Bu da tabii çok büyük bir avantaj.
Çok gerçekten çok öyle. Güzel. Peki başka neler var? Konserler dedik, filmler dedik, başka sanatsal etkinlikler de var herhalde, değil mi?
Şöyle, sanatsal etkinlikler de var. Bizim çok severek canla başla katıldığımız bir kitap kulübümüz var.
Ne güzel. Nasıl bir şeydir o?
Çok büyük bir şans bu bizim için. Münih'teki şehir kütüphanelerinde Türkçe yayınları da bulmak mümkün. Ve orada düzenlenen, her ay düzenlenen bir kitap kulübümüz var. Türkçe kitapları okuyoruz. Bir ay sonrasında herkes okuduğu kitap hakkında görüşlerini dile getiriyor. Tartışıyoruz. Kim neyi beğenmiş, neyi beğenmemiş.
Kimlerle tartışılıyor, paylaşılıyor? Bu tüm okurlarla mı?
Şöyle,
her kesimden mi?
Şöyle, biz 15-20 kişilik bir grubuz.
Evet.
O kitap kulübünü sürekli düzenli olarak gelen edebiyat severler diyorum veya ben kitap severler diyorum. O kişilerle paylaşma olanağımız oluyor, kitapları, görüşlerimizi.
Evet, ne güzel. Peki gençlerin ilgisi nasıl? Özellikle Türkçe eğitimiyle ilgili gençlerde neler söyleyeceksiniz? Gözlemleriniz neler?
Evet, şöyle. Şimdi Türkçe diline gerçekten çok önem veren bir kesim var. Hani canla başla uğraşıyorlar. İşte bu kitap kulübüydü, Türkçe kitaplardı, Türkçe konserler, Türk müziği ile ilgili konserler. Öyle bir kesim var. Fakat bir de artık hani biz uzun zamandır Almanya'da yaşıyoruz. Artık dilimizde Almanca oldu deyip birazcık Türkçeyi böyle biraz kenara köşeye iten kesim de var, ne yazık ki. Bu konuda tabii yapılması gereken çok fazla şey de var diye düşünüyorum. Yine de bazen sıkıntılı bir durum söz konusu
olabiliyor. Peki olabilir. Eğitim nasıl? Türkçe eğitim konusunda yeterli değil herhalde.
Şimdi ana dili dersleri vardı çok yakın bir döneme kadar. Fakat Bavyera eyaleti kapsamında bu ana dili dersleri kaldırıldı. Daha sonra konsolosluklara verildi bu görevler. Münih'teki Türk Başkonsolosluğu girişimleriyle yapılan Türkçe dersler var. Fakat bazen şöyle bir durum da söz konusu. Bu kurslar açılıyor. İşte çocuklar oraya kaydoluyor. Hı hı. Birkaç ay sonra işte bizim çocuğumuzun imtihanı vardı, öteki dersi vardı, o vardı, bu vardı derken bazen ilgide düşüşler yaşanabiliyor.
Evet.
Ne yazık ki.
Ama tabii ki her zaman olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi iş burada ailelere düşüyor galiba,
mutlaka,
değil mi?
Mutlaka, mutlaka ailelere. Yani aile dili dediğimiz, aslında ben bunu daha çok da yürek dilimiz diye evet. adlandırıyorum. Önem vermeleri tabii ki kaçınılmaz bir durum.
Evet. Evet. Peki başka ekleyeceğimiz bir şeyler var mı? Özellikle karşılaştıkları sorunlar doğrultusunda orada yaşayan vatandaşlarımızın ya da beklentileri var mı Türkiye'den?
Evet, orada karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak şunu belki demek mümkün. Son dönemde yaşanılan bu ırkçılık veya yabancılara karşı düşmanlık konusunda önceleri sanki şöyleydi, işte dazlaklar deniyordu. Hı hı. Bir takım onların kıyafetlerinden, söylemlerinden tahmin edebiliyordunuz. Hani bu tamam, bunlar ırkçı kesim veya işte yabancılara karşı düşmanca tavırlar taşıyanlar diyebiliyorduk eskiden. Günümüzde bu durum birazcık daha orta kesime yayıldı gibi, toplumun hı hı. ortasına. Artık kıyafetinden anlayamıyorsunuz.
Evet.
Bazen çok olumsuz tavırlarla, yaklaşımlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama onu artık görünüşü, tavırları size
ele vermiyor.
Evet, evet. Ve bu son dönemde özellikle mültecilerin, sığınmacıların diyelim gelmesiyle bu çok fazla gündemde. Hatta bildiğiniz gibi Almanya'da işte bu yapılan son seçimlerde sağcı söylemlere sahip bir parti artık
iktidarda.
Artık parlamentoya da girmiş evet. Bulunuyor.
Evet. Evet. Şimdi artık birkaç gün daha buradasınız herhalde. Ne evet. zaman dönüşe geçeceksiniz?
Pazartesi günü.
Pazartesi günü. Evet. Döndüğünüzde yine bize oradan güzel haberler geçmeye devam edeceksiniz herhalde.
Evet, seve seve orada gördüklerimi, yaşadıklarımı sizlerle ve sevgili dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza kadar geldiğiniz, Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın, ben teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Almanya muhabiri sevgili Buket Barlas Vehter bugün Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz yeniden.
Öyle biraz çocuk kaldım, yok öyle el gibi. Durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır, yok öyle. gelmiyor artık sende. Öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selamın ile hüzünlere kaldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım.
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Sevgili dinleyicilerimiz, bölümümüz başladı. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sılakepez bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz. Sevgili Berfin, evet, bugün ne anlatacağız dinleyicilerimize?
Geçen hafta İlle Dürdane güzel masalını paylaşmıştık. Orada da kısa bir biraz bilgi vermeye çalışmıştım. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalına benzediğini söylemiştik ama asıl Pertevnerli Boratav'ın 1970'li yıllarda Kars'ta derlemiş olduğu bir Anadolu masalı. Nardaniye Hanım ve Kırkaramiler. Araştırmalar yapılıyor, incelemeler yapılıyor ve bir bakıyorlar ki Pamuk Prenses masalına çok benzediğini anlıyorlar.
Evet.
Dürdane de onun bir varyantıydı. Bugün dilerseniz Nardaniye Hanım'ı paylaşmak istedim.
Evet. Şimdi farklı kültürlerdeki benzerlerine yerini kaptıran çok güzel Anadolu masallarımız var ki
evet.
Onlardan birini işte paylaşacağız evet. Bugün değil mi? Biz de dinliyoruz zevkle.
Masal başlıyor. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski hamam içinde. Yüzünde 50 duvak, adamdan azma, dişleri kazma. Tozu dumana kattı, bir fiske attım. Başladı feryada, koştular imdada. Kendimi şaşırdım, kaftandan aşırdım. Hayatta bazen her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Nardaniye de ufak yaşlardayken annesini kaybetmişti. Ve onun babası bir kadınla evlenmesi gerektiğini düşündü ama bu kararı da Nardaniye'nin kendisine bıraktı. Nardaniye ille de dikiş hocası. İlle de dikiş hocası. Ay aman ne severdi o dikiş hocasını. Yalnız o kadın yavaştan yavaştan Nardaniye'nin yanına yanaşırdı. Nardaniye, babana söylesene. Baban beni alsın beni. Ben sana çok güzel pastalar yaparım, börekler yaparım, çörekler açarım. Ay dedi. Ne kadar iyi bir kadın. Babasını gel zaman git zaman ikna etti. Ve artık dikiş hocasıyla babası evlenmişlerdi. Zaman, insanoğlunun anlayamadığı tek şey derler. Zaman geçe dursun, Nardaniye gittikçe güzelleşti. Ayın 14'ü kadar güzel, gül yüzlü bir genç kız olmuştu. Ve bir gün üvey anne bu kıskançlıkla daha fazla yaşayamadı ve Nardaniye'nin yanına yavaşça yanaştı. Nardaniye, Dışarı çıksana, gezsene, dolaşsana. Ben babanı ikna ederim, sen hiç merak etme. Peki dedi, bir bayram günü ilk kez arkadaşlarıyla dışarı çıkacaktı. Öyle de yaptı. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Ama karnı da epeyce acıkmıştı. Ve üvey anne evde börekleri, çörekleri hazırladı, Nardaniye'nin yanına vardı. Nardaniye. Bütün börekleri yedi ama yemesiyle ağzının yanması bir oldu. Zehir gibi tuz katmıştı içine. Ve yanındaki testide buz gibi su. Onu da içti ki. Oh, artık rahatlamıştı ama. Testinin içinde küçücük, simsiyah, kapkara ip gibi bir yılan. Nardaniye bu yılanı da yutmuştu. Aradan zaman geçti. Nardaniye'nin karnı giderek şişmeye başladı. Gördün mü bey? Hepsi benim yüzümden. Ben dedim Nardaniye'ye dışarı çık diye. Senin kız birine kanmış, gebe kalmış besbelli. Bunun üzerine baba yüreği dayanır mı? Dayanmaz. Ama öyle bir analığa da yine yürek dayanmaz. En iyisi mi dedi Nardaniye'yi terk etmek. Bir dağın en tepesine çıktılar. Ve babası son kez ona masallar anlattı. Son kez ninniler söyledi. Nardaniye derin bir uykuya yatmıştı. Ve işte o gün uyandığında etrafında kimseler yoktu. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Nereye gittiğini bilmeden bir derenin yanına geldi. Ey Allah'ım dedi. Beni bu dertten ancak sen kurtarırsın ya Rabbi. O sırada karnında inanılmaz bir ağrı, sancı. Nardaniye daha fazla dayanamadı. Zaten yılan da içeride kocaman olmuştu. Yılan dereye düştü, aktı gitti. Oh dedi, rahatladım. Sonunda dedi ve karşıda bir kulübe gördü. Yine az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Artık karnı da inmişti. Bayağı bir rahatladı. Kapıyı çaldı ki içeride kır karamiler. Kır karamilerden biri kapıyı açtı. Bu ne güzellik böyle. Hemen içeri girdiler. Dediler ki yahu bu kızı sen alsan ben kıskanırım. Sen evlensen öbürü kıskanır. En iyisi mi Nardaniye bizim kardeşimiz olsun dediler. Öyle de yaptılar. Ve ayın 14'ünde üvey anne ayın karşısına geçti. Ey ay, söylesene, sen mi güzelsin, ben mi güzelim? Ay cevap verdi, ne sen güzelsin, ne ben güzelim. İlle de kim güzel? Nardaniye güzel. Bunun üzerine üvey anne bir sepetin içine 40 tane kiraz doldurdu. 40'ı da zehirliydi. Kılık değiştirdi ve kulübenin önüne geldi. Çok güzel kirazlarım var. Denemek isteyen var mı? Almak isteyen var mı? Nardaniye'nin canı kiraz çekmesin mi? Kirazları aldı, bir tane bile yemedi ama. Tepesinde en sevdiği 40 kuş. Çik çik çik çik çik çik çik. Sepetin etrafına uçuştular ve kirazları yemeden kuşlar yavaş yavaş yere yığıldılar. Nardaniye bir tane bile kiraz yiyemedi ama iyi ki de yememişti. Kır karamiler geldi. Dışarıdan yiyecek içecek almak yasak Nardaniye. Ya sana bir şey olsaydı? O zaman ne yapardık dediler. Ve yine zaman geldi çat. Ey ay, söylesene. Sen mi güzelsin, ben mi güzelim? Nardaniye'den de kurtuldum. Hala ne sen güzelsin, ne de ben güzelim. İlle de kim güzel? Nardaniye Hanım güzel. İşte bu defa sepetin içine sakız doldurdu. Yine az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Çok güzel sakızlarım var. Hepsi de birbirinden lezzetli. Nardaniye biraz düşündü. Dışarıdan yiyecek içecek almak yasaktı ama. Aman dedi. Sakız ne yiyecek ne içecek. Bir taneden bir şey olmaz. Sakızı ağzına atmasıyla Nardaniye'nin yere yığılması bir oldu. İşte o gün masalın kaderi değişti. Kırkaramiler o kadar üzüldüler ki ona altından bir tabut yaptırdılar. Artık nereye gitseler bu tabutu da yanlarında taşırlardı. Masal bu, her şey oluverirmiş. Bir şehzadenin dikkatini çekti, tabutu aldı, sarayına götürdü. Açtı, baktı ki o nardaniyenin cansız bedenine bile o anda aşık olmuştu. Artık dışarıda ne kadar gülse de, eğlense de eve geldiğinde ağlamaktan canı çıkardı. Sorarım, Lala'nın bu durumu hiç hoşuna gider mi? Gitmedi tabii. Bir gece ansızın gizlice içeriye girdi ve tabutu açıp baktı ki dünyalar güzeli bir genç kız. Ama Lala biraz daha tecrübeliydi. Nardaniyenin boğazında küçücük, ufak bir şey takılı olduğunu fark etti ve küçük serçe parmağını nardaniyenin kiraz gibi dudaklarının arasına atınca sakızın fırlamasıyla nardaniyenin hapşiv hapşiv uyanması bir oldu. Şehzadem koş koş, nardaniyen uyandı diye Lala bağırıp durdu. Şehzade geldi, laf aramızda kalsın. O da o kadar yakışıklıydı ki. Masal bu dedik, her şey oluverir. Onların aşkı da işte böyle başladı ve birbirlerine hemen aşık oluverdiler. Ve evlenmek istediler. İşte günlerden o gün 40 gün 40 gece düğün yaptılar. Biz de dinleyenlerle birlikte o düğüne gittik diye düşünüyorum. O düğüne belki küllü Fatmalar, kül kedisi, belki Pamuk Prenses ve yedicileri de gelmiştir. Kim bilir? Ama o düğünde gökten 3 elma düştü. Biri nardaniyenin başına, biri değerli dinleyenlerimizin başına, biri de anlatanın başına.
Evet, ağzına sağlık sevgili Berfin Sıla Kepez. Çok güzeldi gerçekten. Kültürel mirasımızın ne kadar zengin ve köklü olduğunu bize bir kez daha anlattın. Bu anlattığın Nardaniye Hanım ve Kırkaramiler masalıyla dedik ya, çok eskilere dayanan ancak farklı kültürlere benzerleriyle kaptırdığımız masallarımız var bizim. İşte bu da onlardan bir tanesiydi dedik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bugün de bunu bizlerle birlikte paylaştığın için. İşte bunları hatırlamaya, hatırlatmaya devam edeceğiz yine. Masal başlıyor köşemizde. Haftaya yine birlikteyiz. Teşekkür ediyoruz bu hafta için. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine, bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için, bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Aybaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine 15 haberlerinden sonra, Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra yine Başkent'te bekliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında buluşmak üzere güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz hepinize. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova
25. Bu ne? Suya dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük.